Ayrım 38. Sayfa 420. 118. Parşömeni sen mi yerleştirdin? Şaşkınlık Jack'in yüzüne yayılmıştı. Hiç anlayamıyorum. Benim bulduğum parşömen gerçek. Karbon testi de doğruladı. Tabii gerçek Kane. Kumranda bulunan diğer hepsi gibi. O da ilk defa orada bulunmuştu. Birkaç ay önce. Kim buldu? Yusuf, bedevi işçi başı. Kazmaya niyetlendiğiniz alan haritasının bir kopyasını görmüş. Benim emrime uyarak gece gizlice kendi kazısını yaptı. Bedevilerin her zaman yaptıkları gibi. İsraillilerin işe aldığı nöbetçilerin çoğu bedevi olduklarından göz yumuyorlar. Yusuf parşömeni bulduktan sonra kısmen tercüme ettirdim. Nasıl bir bomba olduğunu anladın mı? Hasan başını salladı. Ömrümü böyle bir ödül bekleyerek geçirdim. Onun için zamanını seçtim ve sanki hiç bulunmamış gibi yeniden gömdürdüm. Neden? Seni bulmanı istediğim için Kane. Neden ben? Hasan sigarasını somurdu. Dumanını üfledi. Çünkü bir arkeolog olarak inanılırlığın var. Bir de ne pahasına olursa olsun parşömendeki mesajın açıklanması için elinden geleni yapacağını bildiğim için. İyi ama bir bedevi metnin kamuoyuna açıklanmasını neden istesin ki? Hasan'ın koyu gözleri öfkeyle parıldadı. Bir sürü sebep sayabilirim Kane. İsrailliler Arap yerleşimlerini yıkıyor, halkımı öldürüyor ya da hapse atıyorlar. Yahudiler ya da senin Hristiyanlar hak iddia etmeden çok önce Bedevilere ait olan toprakları yağmaladılar. Bugün bile senin Hristiyanlar bu yağma için ikiyüzlülük dışında hiçbir şey yapmıyorlar. Demek bütün nedeni buydu, sadece intikamdı. Hasan başını hayır anlamında salladı. Bunda sadece denecek bir şey yok. Çünkü yüzyıllar süren haksızlıkları, işgalleri ifade ediyor. Ve senin halkın bu haksızlıkların bedelini ödeyecek. 2000 yıllık bir gerçek inancınızı sonsuza dek yıkacak. Ya babanın ölümü? Sakın bana bunun da intikamını almak istediğini söyleme. Hasan yere tükürdü. Yanılıyorsun. Babamdan nefret ettim. Yahudilerle Vatikan papazlarının emirlerini yerine getiren bir budalaydı. Birkaç avuç şeker karşılığında kendi halkının hakkı olan hazinelerin çıkarılmasına yardım eden bir haindi. Ama asıl hırsızlar sen ve senin gibiler Kane. Sen ve senin gibiler buraya gelip bizi soyuyorsunuz ve bunun için bedelini ödetmek niyetindeyim. Sigarasından son bir nefes çekti. Parşömenin üzerindeki ifşaat kolaylıkla boş verileceklerden değil. Dünya ötedeki parşömenin varlığını duyunca İsrailliler de ağır bedel ödeyecek. Eski bir bedevi atasözü, çöl rüzgarı gerçeği fısıldar der. Bu da ne demek şimdi? Hasan sigarasını kristal tabloya bastırdı. Bedeviler onlarca yıldır fısıltıları duyuyor. Vatikanlı Yahudilerin Kumran parşömenlerinde bulunan yıkıcı ifşaatları nasıl gizlediklerini, her iki dini de tehlikeye atacak ifşaatları. Bu kanıtların açıklanması çok ilginç olacak. Kane düşündü. Bana kalırsa ben parşömeni bulduğum anda senin yaptığın plan ters gitmeye başladı. Hasan buruk bir sesle, "Evet, ters gitti Kane," deyip masanın üzerinden gümüş rengi Walter tabancayı aldı. Planım çöktü. Ama şimdi farklı planlarım var ve parşömeni geri istiyorum. Sanırım nerede olduğunu biliyorsun. Onun için zaman kaybetmeyeceğim. Gerileyip kapıyı açtı. Jack adamlarıyla dışarıda bekleyen Sırp'ı gördü. Hasan, "Getirin onu," dedi. Sırp'la adamlarından biri gözden kayboldu. Birkaç saniye sonra ortalarında Yasmin'i sürükleyerek yeniden belirdiler. Sırp genç kadını bir iskemleye itti. Sonra da bir iple bileklerini bağladı. Yasmin'in başı bir taraftan öbür tarafa kaykılıyor, bilincinin yerinde olup olmadığı anlaşılmıyordu. Hasan parmaklarını şaklatarak adamları odadan çıkardı. Sonra Yasmin'in yanına yürüdü. Saçları iskemlenin arkalığının üzerine taşmış, dudaklarındaki kan kurumuştu. Hasan, parşömeni güvenli bir yere sakladığını çoktan söyledi. Onun için bana yalan söylemeye kalkma Kane dedi. Sonra Yasmin'in yüzünü tokatladı. Genç kadın inleyerek kendine gelirken gözlerini odaklamaya çalıştı. Bitkince odayı taradı. Sonra Jack'e baka kaldı. Hasan genç kadının yüzünü tuttu. Güzel, uyandın demek. Beni anlıyorsan başını salla. Yasmin gözleri korkudan fal taşı gibi açık başını salladı. Hasan kolunu kaldırınca Walter'in namlusu kızın ensesine dayandı. Hasan dönüp Jack'e baktı. Şimdi parşömenin nerede olduğunu söyle. Her şeyi anlat. Yoksa Allah şahidimdir ki kafasına bir kurşun sıkarım. 119. Vatikan. John Becket, Sistine Şapeli'nin belli belirsiz buhur kokan serin havasını soludu. Her zamanki gibi Michelangelo'nun renklerindeki karmaşaya, sahnelerdeki nefis güzelliğe ve acıya hayranlıkla baktı. Sonra sandaletlerinin çıkardığı sesin farkına vararak mermer zemin üzerinde ilerledi. Dizlerinin üzerine çöktü, istavroz çıkardı ve sunağın önünde yere kapandı. Chapelle'in sessizliğinde yalnız olmak istemişti. Düşünmek ve önünde bir yol açılmasına dua etmek için. Küçük bir ölçekte de olsa bunun kendi zeytin dağı olacağını biliyordu. Michelangelo'nun duvarlara çizdiği dram bir süre sonra ruhuna yansıyacaktı. Ve Vatikan'ın karanlık sırlarını açıklamanın dışında kardinallerini şaşırtacak bir başka sarsıcı açıklama daha yapmak üzereydi. Kelimeler dudaklarından güçlükle döküldü. Ey Tanrım, dünyayı açıklamam gereken gerçekleri iletmek için doğru kelimeleri seçmekte zorlanırken, yardımına muhtaç olduğum bu anda cesaret için sana yalvarıyorum. Karnının üzerine yatıp yüzünü soğuk mermere dayarken vücudunu sırılsıklam edecek terin hemen başladığını hissetti. Gözlerini yumup dua etmeye başladı. 120. Umberto Cassini'nin çalışma odasında Kardinal Sean Kelly yüzündeki ter damlalarını kuruladı. Kristal kadehi kavrayıp brandisini bir yudumda dikerken elleri titredi. Hafif bir tıkırtı duyup irkildi. Döndüğünde kütüphanede bir bölümünün menteşeleri üzerinde döndüğünü, Cassini'nin asık yüzle gizli geçitten odaya girdiğini gördü. Elinde içi kağıt dolu, mumlu iple bağlanmış kalın bir kırmızı dosya vardı. ''Aman Tanrım Umberto, ödümü kopardın. Arka geçitlerden geçmek zorunda mısın?'' Umberto elindeki kalın dosyayı masasının üzerine çarptı. ''Zaman kazanmama ve istemediğim ziyaretçileri atlatmama yarıyor.'' Demek Beckett'ın kararını değiştirmeyeceği kesin. Kelly kristal sürahiden kadehine yeniden brandy doldurdu. Bana telefon edip cevabının hayır olduğunu, konunun kapandığını söyledi. Sesi hiç olmadığı kadar soğuktu. Cassini koltuğuna yaslandı. Sonra Ryan telefon etti. Papa'nın kardinallerle konuşmasından hemen sonra ikimizle konuşmak istediğini söyledi. Ryan'ın ses tonundan başımızın dertte olduğunu söyleyebilirim. Cassini'nin dudakları belli belirsiz ve tuhaf bir tebessümle büzüldü. Dediğine gerçekten inanıyor musun şu an? Kelly'nin üst dudağı terden parıldamaya başlamıştı. Tabii inanıyorum. Oyun bitti. Bundan böyle Afrika'nın en karanlık köşesindeki bir misyona atanmamız bile söz konusu değil. Bütün bu gerçekler açıklansın ve o yıllarda Kubel'in yaptıklarının gizlenmesine ettiğimiz yardımlar öğrenilsin. İkimiz de gözden düşüp kiliseden ayrılmak zorunda kalacağız. Papa gibi. Aldırdığını sanmam. Onun gözünde sadece gerçek önemli. Ufak tefek Sicilyalı koltuğundan kalktı. Dürüst olalım Naim. Papa'nın fikrini değiştireceğimize boşuna inandığımız açık. Şimdi o küçücük umut kırıntısı da kayboldu. Ama henüz kimse mahvolmadı. Sen neden söz ediyorsun Tanrı aşkına? Cassini masasının üzerinden aldığı kalın kırmızı dosyayı elinde salladı. Bunlar senin gizli arşivlerinden aldığın belgeler. Senin isteğin üzerine Umberto. Evet ama kiliseyi korumak için. Mektup açacağını geyik boynuzu sapından kavradı. Dosyayı bağlayan mumlu ipi kesti. Sonra kağıtları toparlayıp şömineye götürdü. Masasındaki çekmecelerden birini açtı, bir çakmak çıkardı. Alevi kağıtlara yaklaştırdı. Yükselen yalımları tutmak için mektup açacağının bıçağını kullandı. Kelly ne yapıyorsun diye sordu. Bu durumda mantıklı her bürokratın yapması gerekeni. Kanıtları yok ediyorum. Alevlerin kağıtları yalamasını izledi. Kelly'nin ağzı açık kalmıştı. İyi ama bu sorun yatışana kadar kağıtların bir süreliğine çıkardığımızı söylemiştin. Yok etmek durumu daha da kötüleştirmekten başka bir işe yaramaz. Çıldırdın mı Umberto? Durumu ancak John Becket daha kötüleştirir. Cassini ucu isten kararmış mektup açacağına baktı. Cebinden çıkardığı kağıt mendille çeliği parlatıncaya kadar temizledi. Üstü yazılı açacağı gözüne doğru kaldırınca ağzı nefretle kasıldı. Tanrı'nın sadık ve itaatkar hizmetkarına büyük sevgiyle. Son papamız değerimi anlamıştı. sadakatin önemini biliyordu. Oysa Beckett davaya ihanet ediyor. Kelly sürahiden kadehine bir brandy daha doldurmaya davrandı. Ama fikrini değiştirdi. Konuşması çoktan peltekleşmişti. Bizim devrimiz bitti Umberto. Yıllar önce seni asla dinlememeli ve şu küçük pisliklerine hiç bulaşmamalıydım. Hiç. Oysa bulaştın ve çok da yararını gördün. Kendine bir baksana, gerçek bir kardinal. Yararını mı gördüm? Alaycı bir kahkaha attı. Birkaç saat sonra bir hiç olacağım. Papazdan bile aşağı. Eğer yeterince cesur olursak, Beckett'ın yolunu kesmek için son bir çare daha var. Tanrı aşkına nasıl? Yıllardır unutulmuş, çok eski bir Vatikan geleneğine başvurarak. Görevdeki papayı öldürerek. Kelly şaşkınlık içinde Cassini'nin yüzüne bakınca, sıska Sicilyalı'nın gözlerinde çılgınlığa yakın bir şeyler gördü. Aklını tümden kaçırmış olmayasın Umberto. Karşısındakinin ağzı öfkeyle büzüldü. Kendin söyledin, kesilip atılması gereken bir kanser var. Beckett delirmiş, dünyadaki bütün Hristiyanları kucaklayarak cemaati genişletmek misyonu çarpık, hepimizi yok edecek. Papazları, piskoposları, kardinalleri, sırf kendi ünü için. Ve biz bu fanatiğin 2000 yıllık tarihimizi yıkmasına izin mi vereceğiz? Kelly dehşet içindeydi. 16. yüzyılda değiliz. Ya da cinayetin ötekiler gibi siyasal bir yöntem olduğu Roma forumunda da değiliz. Böyle bir şeye nasıl göz yumarım Umberto? Robert Kane'in ölümüne göz yumduğun gibi. Kelly kapıya doğru yürüdü. Cehennemde yanacağıma kuşku bırakmayan çok büyük bir yanlış. Hoşça kal Umberto. Nereye gidiyorsun? Ryan'a her şeyi itiraf edip talihimi zorlamaya. Cassini onun kolunu yeniden tuttu. Yoksa sen de mi hainsin? Artık kimse sadakate inanmıyor mu? Kelly kolunu kurtardı. Bırak gideyim, delisin sen. Ufak tefek Sicilyalı bütün kontrolünü kaybedip öfkeyle patladı. Bir anda eli havaya kalktı. Kemik saplı çelik, Kelly'nin sırtına gömülmeden önce havada kusursuz bir yay çizdi. Kelly soluk almaya çalıştı, avuç avuç hava yakalamaya çalışıp sırt üstü devrilirken bedeni acıyla kasıldı. Tanrım! Cassini ölçüsüz bir çılgınlığın pençesinde bıçağı tekrar tekrar sapladı. Kelly'nin kırmızı cübbesinde koyu kızıl lekeler oluştu. Sonunda Cassini göğsü soluksuzluktan inip inip kalkarak olduğu yerde kala kaldı. Bir an için ne yaptığının farkına vardı, elindeki kanlı mektup açacağına dehşetle baktı. Çalışma odasının çift kanatlı meşe kapısı kuvvetli yumruklarla sarsıldı. Kardinal Cassini, lütfen açın. Monsignor Ryan geldi. Yumruklar daha şiddetlendi. Sonra sanki birisi kapıyı omuzluyormuş gibi güçlü bir darbe sesi geldi. Cassini parçalanan meşenin çatırdısını duydu. Yüzünde bir kasılmayla farlara yakalanmış vahşi bir kedi gibi olduğu yerde dondu. Ama sadece bir an. Sonra kanlı mektup açacağını elini bırakmadan geçide koştu. Kitaplığı ardından kapattı. 121. Kardinal Umberto Cassini'nin çalışma odasının dışında Monsignor Ryan Glock 27 tabancasını doğrulttu. Arkasında Ryan'ın namluyu kilide çevirmesini endişeyle izleyen güvenlik görevlilerinden ve Cassini'nin sekreterinden oluşan bir kalabalık vardı. Ryan Glock'un mekanizmasını çekip bırakmış, namluya bir kurşun sürmüştü bile. ''Geriye çekilin hepiniz'' dedi. ''İçinizden birinin seken kurşundan ölmesini istemem.'' Ryan'ın karşısında devrilmez görünüşlü, masif meşeden çift kanatlı bir kapı dikiliyordu. Kapıyı dakikalarca tekmeledikten, itip kalktıktan sonra ancak birkaç kıymık koparmayı başarmıştı. Şimdi ise tabancasının namlusunu kapının kasasıyla kilit arasındaki boşluğa çeviriyordu. Cassini'nin sekreteri şaşkınlık içindeydi. ''İyi ama Monsignor, ya kapının arkasında biri varsa?'' Ryan kırklık merminin görece daha yavaş olan hızıyla meşeyi bütünüyle delemeyeceğini düşünüyordu. Sekretere kulak asmadı. Bir el ateş etti. Silah sesi odada gümbürdedi. Kapıda bir yarık açıldı. İkinci mermi kilidin çevresindeki ahşabı parçalayınca Ryan boksörvari omuzlarıyla kapıya abandı. Kapı bel verince de odanın içine daldı. Neredeyse dengesini kaybediyordu. Cassini'den iz yoktu. Ötekiler odaya doluşurken Ryan şöminenin dibinde sırtındaki yaradan kan sızan Kelly'nin cesedini fark etti. Alevleri sönmeye yüz tutmuş şöminenin içinde birkaç kararmış zerrecik uçuşuyordu. Kelly'nin yanına seyirtip yaralarına baktı. Kardinal'in kırmızı cübbesi hançer izlerini andırır yırtıklarla doluydu. Aman tanrım, hemen bir ambulans çağırın. Angelo Butoni Kelly'nin nabzını yokladı. Artık çok geç dedi. Ölmüş. Ryan yüzü giderek daha terleyerek çevresine bakındı. Ama içinden gelen dürtüyle Cassini'nin nereye gitmiş olabileceğini anladı. Kitaplığın başına gitti. Kırmızı deri cilt kitaba bastı. Raf açılıverdi. Dikkatle karanlık bölüme girdi. Glock'u elinde hazır tutarken lambanın kordonunu çekti. Gizli oda boştu. Döner taş merdivenler aşağıya ve yukarıya doğru kıvrılıp kayboluyordu. Yanında iki muhafızla birlikte arkasından gelen Butoni'ye dönüp "Sıçan yuvalarından birine girip kaybolduğunu iddiaya var mısın?" diye sordu. Butoni başıyla onayladı. "Kelly öleli epey olmuş. Sekreteri de Cassini'nin çıktığını görmemiş." Vatikan'ın geçitleri ve tünellerinden oluşan labirent karşısında bir an için Ryan'ın zihni karıştı. Kafası hızla çalışmaya başladı. "Geçidin nereye açıldığını hatırlatır mısın Angelo?" Butoni geçitin duvarlarında bulduğu elektrik düğmesini çevirince döner duvarları aydınlatan bir sürü kırmızı lamba yandı. "Bana kalırsa eski cephaneliklerimizden birine, birkaç kat aşağıya. Öte taraftan da arşivlere ve birçok avluya açılıyor. Aslına bakarsanız istediğiniz hemen her yere, Sistine de dahil. Burası ana tünellerden biridir Monsenyor." "Sistine de mi?" "Evet." Ryan yüzüne ter bastığını hissetti. "Papa Hazretleri dua etmek için Sistine gitti. Hangi cephanelik Angelo?" "İkinci kattaki küçük cephanelik, acil durumlarda kullanılmak üzere silah deposu olarak hazırlandı. Tabancalar, tüfekler, hackler ve koh makinalı tabancalar bile var. Neden sordunuz?" Ryan tek bir kelime bile etmeden Butoni'yi yıkacak gibi iterek geçti. Olabildiğince hızla taş basamakları inmeye başladı.
Ayrım 38 sonu. Sayfa 430.